Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 İsven 1399, Hicri Kameri 7 Recep 1442 ve Miladi Takvim'de 9 Şubat 2021 Cuma. Değerli 19 Şubat 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabah akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Zıtkı Zilan ile Trump'ın senatoda beraat ettirmesi etrafında yapılan röportaj, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı, üretimle atılım, semavi sureler ve sağlık bülteni isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın kayıtsız şartsız İran aleyhindeki tüm ambargoları kaldırması gerektiğini söyledi. Amerika 5+1 ve İran'ın oturumuna katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Amerika, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarına geri dönme iddiasını geri çekerken, Amerika, İranlı diplomatlara yönelik seyahat kısıtlamalarını hafifletiyor. Netanyahu, İsrail'in Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesine karşı olduğunu bildirdi. Hatipzade, 5+1'in canlandırılması için Amerika harekete geçmeli ve ambargoları kaldırmalı dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ırkçı ve İslam düşmanı söylemlerde bulunanları dünyaya ifşa edeceğiz dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Amerika'nın İran aleyhine uyguladığı tüm ambargoları kayıtsız şartsız kaldırmasını istedi. Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti. Zarif, eski Amerikan Başkanı Donald Trump döneminde alınan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da kabul görmeyen kararın Amerika yeni yönetimi tarafından tanınmasını onayladıklarını söyledi. Amerika'ya nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uyması gerektiğini ifade eden Zarif, Amerika şartsız ve etkili olacak şekilde Trump tarafından uygulanan tüm yaptırımları kaldırmalıdır. Ondan sonra biz de aldığımız iyileştirici önlemleri geri çekeceğiz dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin 5+1 ve İran arasında oluşturulacak oturuma katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Amerikalı yetkili, Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşma ile ilgili oturum sonrası yayınlanan bildirim sonrası bu konuyu belirtti. Price, Amerika Avrupa Birliği temsilcisinin İran ile düzenlenecek ve İran nükleer programıyla ilgili diplomasi bir yolun tartışılacağı davetini kabul edecektir dedi. İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Dışişleri Bakanları dün Blinken'in Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na seçildikten sonra ikinci kez İran ve diğer konuları görüşmek için video konferans yöntemiyle görüşme yapmıştı. Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi istenilerek bunun yapılması durumunda Amerika'nın aynısını yapacağı ve İran ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirtilmişti. 8 Mayıs 2018'de dönemin Amerikan Başkanı Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan ayrıldıklarını açıklamış, İran'a eşi görülmemiş yaptırımlar uygulamıştı.
Amerikalı bir yetkili Reuters'e Washington'un Birleşmiş Milletler'de İran adına New York'ta İranlı diplomatlara yönelik seyahat kısıtlamalarının hafifletileceğini duyurduğunu söyledi. Hars Haber Ajansı'na göre Amerikalı yetkili, Amerikan hükümetinin İranlı yetkililerle bu diplomatik seyahat kısıtlamalarının azaltılması hakkında bilgi vermek dışında hiçbir teması olmadığını söyledi. Associated Press, Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin, Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymada geri adım atmasının yanı sıra İranlı diplomatların seyahatine getirilen kısıtlamaları da hafiflettiğini bildirdi. İranlı diplomatların New York'taki seyahatlerinin kısıtlanması, Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'ı daha iyi bir anlaşma olarak adlandırdığı şeyi müzakere masasına getirmek için başlattığı sözde azami baskı politikası bir parçasıydı. Donald Trump seçimlerde aldığı yenilginin ardından bu yıl 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrıldı ancak İran'la ilgili hedefine ulaşamadı.
Amerika'nın Birleşmiş Milletler Geçici Temsilcisi Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı bir mektupta eski Amerikan yönetiminin İran'a yönelik tüm Birleşmiş Milletler yaptırımlarının kaldırıldığı iddiasını geri çekti. Reuters haber ajansı Richard Mellis'in Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta Amerika Trump yönetiminin İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarına dönüldüğü yönündeki iddiasından geri adım attı dedi. Eski Amerikan Başkanı Trump yönetimi İran'a yönelik silah yaptırımlarını uzatamayınca Ağustos 2020'de İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden uygulamaya koyma konusunda başarısız bir hamle başlatmıştı. Amerika'nın bu geri adım atması Joe Biden liderliğindeki yeni Amerikan yönetiminin Trump'ın İran'a yönelik siyasetlerinin başarısızlıklarını kabul etmesi ve nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmenin yol açtığı inziva göz önünde alındığında ülkesini konsey onaylı anlaşmaya itme niyetinde olduğunu söylemesi üzerine geliyor. Ancak Biden hükümet yetkilileri geçtiğimiz günlerde İran'ın misilleme önlemlerinden çekilmesinin ardından nükleer anlaşmaya döneceklerini söylediler. İran, Amerika'nın yasa dışı eylemine cevaben anlaşmanın ihlaline ve Tahran'ın yükümlülüklerinin azaltılmasına taraf olduğu göz önünde alındığında Tahran'ın ancak Amerika'nın yaptırımları kaldırmasından sonra adım atacağını bildirdi.
Amerikan yönetiminin nükleer anlaşma ve İran'la ilgili yeni kararının üzerinden birkaç saat geçmeden terörist İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in nükleer anlaşma konusundaki tutumunun değişmediğini açıkladı. Fars Haber Ajansı'na göre Netanyahu'nun ofisinin aktardığı iddiaya göre İsrail, İran'ın nükleer silahlar edinmesini engellemeye kararlı ve nükleer anlaşmadaki konumu değişmedi. Netanyahu, eski anlaşmaya dönüşün İran'ın nükleer bir cephanelik geliştirmesinin yolunu açacağını iddia etti. Siyonist rejim İsrail'in Amerika'daki eski büyükelçisi Danny Danon'da Washington'un İran ile nükleer anlaşmaya dönmesi kararına karşı çıktı. Bu arada Rusya Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü Amerika'nın Güvenlik Konseyi'nde İran'a uluslararası yaptırımları yeniden uygulamaya koymaktan vazgeçmesini memnuniyetle karşıladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planından ayrılması için 5+1 grubunun artık olmadığını belirterek, simgesel hareketler iyidir ama 5+1'in yeniden canlanması için Amerika harekete geçmeli ve ambargoları kaldırmalı dedi. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Hatipzade, Amerika'nın çıkmasından ötürü artık 5+1 grubu yok, 4+1 grubu var dedi. Hatipzade, simgesel hareketler iyidir ama 5+1'in canlanması için Amerika eyleme geçerek ambargoları kaldırmalı. Biz de buna cevap vereceğiz. Bu sıralama olmalı. Taahhüt, eylem, toplantı dedi. İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Dışişleri Bakanları dün Blinken'in Amerikan Dışişleri Bakanlığı seçildikten sonra ikinci kez İran ve diğer konuları görüşmek için video konferans yöntemiyle görüşmüşlerdi. Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi istenmiş. Bunun yapılması durumunda Amerika'nın aynısını yapacağı ve İran ile görüşmeleri başlamaya hazır olduğu belirtilmişti. 8 Mayıs 2018'de dönemin Amerikan Başkanı Trump 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan ayrıldığını bildirmiş. İran'a eşi görünmemiş ambargolar başlatmıştı.
İran İslami Danışma Meclisi'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu özel yardımcısı, yaptırımlar kaldırılmazsa İran önümüzdeki 3 gün içinde ek protokolden çekilecek dedi. Uluslararası İlişkiler İslami Danışma Meclisi Başkanı özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün attığı tweette Amerika ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya döndüğünü işaretle yaptırımlar etkili bir şekilde kaldırılmazsa ek protokolden kesin çıkarız dedi. Emir Abdullahyan şüphesiz İran artık Beyaz Saray ve 3 Avrupa ülkesinin toplantılarını, fotoğraflarını ve boş vaatlerini kesinlikle ciddiye almayacak ancak uygulamaya bakacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan resmen çekildi ve önceki yaptırımları geri getirmenin yanı sıra İran'a yeni yaptırımlar da getirdi. İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşma çerçevesinde nükleer yükümlülüklerini bir yıl süreyle yerine getirdi. Ancak nükleer anlaşmanın Avrupa üye devletlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle İran Mayıs 2019'dan itibaren 5 adımdan nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinin azaltılmasını hayata geçirdi. Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine İran İslami Şura Meclisi 1 Aralık 2020'de 9 maddelik İran ulusunun yaptırımlarını kaldırmak ve çıkarlarını korumak için stratejik eylem yasasını kabul etti. Bu kanunla hükümet İran Atom Enerjisi Teşkilatı tarafından %20 zenginleştirme, düşük seviyeli zenginleştirilmiş uranyum rezervlerini artırması ve yeni nesil IR-2 M ve IR-6 santrifüjlerinin kullanılması şartını yerine getirmekle mükellef hale getirildi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısı ile ilişkin açıklama yaptı. Sadat Lari düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgında son 24 saatte 77 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 8017 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59.341'e yükseldiğini, 1.558.159'un da toplam can kaybı affedersiniz toplam vaka sayısı olduğunu bildirdi. Virüse yakalanan hastalardan 3669'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 1.331.162'ye ulaştığı bilgisini verdi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisi'nin Başkanı Mahmud Vaiz, İran'da Rus korona aşı üretim hattının kurulacağını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaiz bugün yaptığı açıklamada Rusya'dan korona aşısı satın alınmasına ve İran'da ortak korona aşısı üretimi için iki ülke arasındaki koordinasyona atıfta bulunarak İran'da bir Rus aşı üretim hattı kurmaya karar verildi dedi. İran korona aşısı üretme çabalarına değinen Vaiz, İran'ın Pfizer aşısı iyi aşamalardan geçti ve Küba'da da aynı aşı ile genel aşılara başladılar. Ve bu aşının üretim hattının da İran'da kurulması konusunda anlaşmaya varıldı dedi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ayrıca 250 bin doz Çin aşısının satın alındığını ve İran'a ithalatının yapılacağını belirterek ayrıca İran'ın Hindistan gibi birkaç ülkeyle de hem satın alma hem de üretme konusunda anlaşmaları ve görüşmeleri var dedi. Bu arada Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Klinik Deneme Merkezi Direktörü Hamid Hüseyin'i de bugün yaptığı açıklamada İran'ın Kov-İran Bereket aşı testinin birinci fazının çalışmasının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.
Türkiye'de aşı takvimi sorunsuz işliyor. 14 Ocak'ta ilk doz koronavirüs aşısı uygulanan sağlık çalışanlarına bugün ikinci doz yapılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz hızlı bir şekilde sürüyor. 13 Ocak'ta bilim kurulu üyeleriyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanmıştı. 14 Ocak'ta ise sağlık çalışanlar için aşılama başladı. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürüyor. COVID-19 asi.sağlık.gov.tr adresine anlık paylaşılan aşılananların sayısı ve illerin aşı haritası görüntülenebiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Bakan Koca, hedef nüfusumuzun en az %60'ının aşılanmasını sağlamaktır diyerek aşının virüs karşısındaki en büyük silah olduğunu söyledi. Planlanan aşı takvimine göre bugünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşların da aşı uygulaması başlayacak. Daha önce yaş gruplarına göre 90 yaş ve üzerinden itibaren kademeli olarak aşılanmaların ilk dozu yapılmıştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaib Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Regaib Kandili nedeniyle Ayasofya Kebir Camii Şerifi'ne düzenlenen programa katıldı. Cami sosyal mesafe kurallarına uyarak dolduran vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid'i dinledi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve yüzlerce vatandaş katıldı. Kılınan namaz sonrasında Büyükçamlıca Camii İmam Hatipleri Yusuf Balcıoğlu ve Kerim Öztürk ile Çinlili'nin Camii İmam Hatibi Dursun Şahin tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini ve Ayasofya Camii Hafızlar Topluluğu tarafından okunan Mevlid'i dinledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amerika'dan Türk demokrasisine, yargısına mutlak saygı, terörle mücadele konusunda katıksız destek bekliyoruz dedi. Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın DEAŞ gibi bir katliam şebekesi olduğunu söyleyen Ömer Çelik, PKK saldırısı olduğunda Avrupa Birliği'nden dayanışma görmedik, aynı şekilde Amerika'dan da dedi. Çelik, PKK'nın kaçırdığı 13 Türk vatandaşının öldürmesiyle ilgili gösterdiği tepkide Amerika'yı eleştirerek şöyle dedi. Dünyanın her tarafından silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı amansız mücadele ediyor. Amerika'nın eğer ile başlayan cümlesini kabul etmiyoruz. Bu eğerli cümlenin yanlış ve kınanması gereken bir ifade olduğunun farkına varılması gerekir. Daha sonraki açıklamalar toparlayıcı nitelikte oldu. Bu şekilde ifadeler kullanıldığında bizim yanımızda durmuyorsunuz demektir. Amerikalı dostlarımız bu terör örgütlerinin bölgede nasıl hareket ettiğini avuçlarının içi gibi biliyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabı üzerinden geçen yıl Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için mesaj yayınladı. Çavuşoğlu her sene yayınlanacak raporla ırkçı ve İslam düşmanı söylemleri dünyayı ifşa edeceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bakanlık bünyesinde yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemleri her yıl rapor halinde tüm dünyaya ifşa edeceğiz dedi. Bakan Çavuşoğlu bakanlık olarak yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemleri her yıl rapor halinde tüm dünyayı ifşa edeceğiz. Şunu çok net söylüyoruz, bu saldırılar artık son bulmalı. Hannover saldırısı ile ilgili soruşturmanın adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanması önem taşıyor. Aksi takdirde bu hastalıklı zihniyet sadece yabancıları ve Müslümanları değil herkesi tehdit edecek. Bu konularda siyasetçilere önemli görevler düşüyor. Avrupa, popülist, ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerin rehinesi haline gelmemeli. Şansölye Merkel'in de söylediği gibi ırkçılık ve nefret zehirdir. Bunun pan zehiri de sağduyulu siyasetçilerin elindedir. Bu sorunu ancak birlikte işbirliği ve kararlı adımlar ile çözebiliriz diye konuştu.
Suriye haber kaynakları Suriye'nin kuzeydoğusunda kimliği belirsiz kişilerin Amerika'nın iş birlikçisi Suriye Demokratik Güçler militanlarına silahlı saldırı düzenlediklerini, saldırıda 8 militanın öldürüldüğünü, birçoğunun da yaralandığını bildirdiler. Bu zamana kadar Doğu ve Kuzeydoğu Suriye halkı defalarca Amerika işgalini ve iş birlikçilerini protesto etmek için gösteriler yaptılar.
İngiliz The Guardian gazetesi Amerikan Başkanı Joe Biden'ın eski başkan Trump ile iyi ilişkileri olduğu bilinen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile temasını en aza indirmek istediğinin sinyalini verdiğini yazdı.
Ve son haberimiz Bahreyn'den. İnsan hakları aktivistleri ve uluslararası gözlemciler Ali Halife rejiminin Bahreynli çocukları tutuklama ve hapsetme eylemleriyle ilgili endişelerini dile getirdiler. Uluslararası hukuk örgütleri Ali Halife rejimi cezaevinde tutulan yüzden fazla çocuğun 2011 protestolarından bu yana gözaltına alındığını, çoğunun kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını bildirdiler.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve nükleer anlaşmaya karşı Amerika'nın çelişkili adımları etrafında. İran'ın ek protokolün gönüllü olarak uygulanmasına son verme tehdidinin uygulanışının yakınlaşması sebebiyle Amerika çifte önlem almak zorunda kaldı bu bağlamda. Dün Biden yönetimi sözde iyi niyetini göstermek için bazı sembolik adımlar attı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Geçici Temsilcisi Richard Miles, Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yazarak, Trump yönetiminin sözde tetik mekanizmasını harekete geçirme ve İran'a yönelik bütün uluslararası yaptırımların otomatik olarak yeniden başlatılması konusundaki iddiayı geri çekti. Amerika attığı bir diğer adımda eski Amerikan Başkanı Trump'ın New York'taki İranlı diplomatlara yönelik seyahat kısıtlamalarını hafifleteceğini ve gerilimleri azaltma yönündeki çabaladığını da iddia etti. Ayrıca üst düzey bir Amerikalı yetkili dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin davet etmesi halinde Amerika'nın İran'la görüşmeye hazır olacağını söyledi. Daha önce üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve Amerika'nın da dahil olduğu nükleer anlaşma tarafları arasında böyle bir toplantı yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Görünüşte olumlu görünen bu adımlara rağmen Amerika hala İran'a karşı bir baskı ve tehdit yaklaşımı izlemeye devam ediyor. Bu bağlamda Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Troikası yani Almanya, Fransa ve İngiltere dün gece sanal bir toplantıdan sonra ortak bir açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak ihlal etmesinden sonra İran'ın yasal işlemlerine ilişkin kaygılarını dile getirmiş ve kendi ülkelerinin nükleer anlaşmaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesine değinmeksizin İran'ı özellikle ek protokolün uygulanmasını askıya alma ve İran'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimlerini kısıtlama konusunda daha fazla adım atmaktan kaçınmaya çağırıp İran'ın nükleer tesislerini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerine herhangi bir kısıtlama getirmenin tehlikeli olacağı konusunda uyardılar. Amerikan Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'a giderse nükleer anlaşmasına döneceğine dair söz vermişti. Ancak hükümetinin kurulmasından yaklaşık bir ay sonra Amerika bu konuda somut bir adım atmış değil. Biden şimdiye kadar Trump'ın İran üzerindeki başarısız maksimum baskı kampanyasını sürdürdüğünü vurgulayan Amerikalı siyasi uzman Joseph Critchino, Biden rotasını düzeltmesine kadar hayati bir nükleer anlaşmayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya dedi. Şimdi İran'ın 23 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan ek protokolün uygulanmasını askıya alma ve İran'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimlerini sınırlandırma tehdidinin son tarihe yaklaştığına göre Batılılar özellikle Amerika sakat durumda ve İran'ın bazı tavizler vererek misilleme tedbirleri alma kararlılığını zayıflatmaya çalışıyor. Biden yönetiminin Perşembe günkü eylemleri büyük ölçüde Amerika'nın İran üzerindeki azami baskı siyasetinin başarısızlığı ve İran halkının azami direnişinden kaynaklanıyordu. Mevcut durumda İran'a karşı bir cephe içinde hareket eden Amerika ve Avrupalı ortaklarının umudu, İran'ın ilkeli isteği olan Amerikan yaptırımlarının tümünün kalkması, doğrulanması ardından nükleer anlaşma taahhütlerine geri dönmesini pratikte uygulamadan Tahran'ı misilleme eylemlerde bulunmaktan vazgeçmeye zorlamaktır. Ancak Tahran'ın tutumu bu konuda sabit ve değişmezdir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi geçtiğimiz günlerde Amerika'nın tüm yaptırımlarını sözlü veya kağıt üzerine değil uygulamada pratikte kaldırması halinde İran'ın da yükümlülüklerine döneceğini ve yaptırımların kaldırılmasının İran tarafından doğrulanması diye kaydetti. Bu İslam Cumhuriyeti'nin kesin ve geri döndürülemez politikası ve tüm görevlilerin ortak paydasıdır ve bundan hiç kimse sapmayacaktır. Ancak Amerika bazı ufak tavizler vererek İran'ın irkeli politikasından vazgeçeceğine inanıyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Mağrip Savaşı ve Suudi Arabistan'ın yenilgiden kaçma telaşı etrafında. Yemen ordusu ve halk komitelerinin mağribe doğru ilerlemelerinin devamında Suudi Arabistan yeni güçler göndermenin yanı sıra IŞİD terör örgütünden de yararlanmaya çalışıyor. Aynı zamanda mağribde yenilgi önlemek için Batı'nın diplomatik mücadelesini de kullanmıştır. Sadece bir ay sonra Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşının 6. yılı sona erecek. Bu savaşta Suudi koalisyonun yenilgisi Riyad'ın yanı sıra Batı destekçileri için neredeyse kesindir. Biden hükümetinin Suudi koalisyonu desteklemeyi bırakma kararı nedenlerinden biri savaşta yenilgiyi kabul etmek oldu. Şimdi savaşın ana odağı Yemen'in merkezi olan Mağrib'dir. Son günlerde petrol zengini Mağrip eyaletinin büyük şehri olan Selvah şehrinde yaklaşık 35 kilometre karesi geri alındı. Yemen ordusu ve halk komiteleri güçleri Mağrip eyaletinin merkezine 10 kilometre yakınlarına kadar ulaştı. Bu ilerlemeler Suudi Arabistan'da yeni korku ve hareketlere yol açtı. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre istifa eden Yemen hükümeti yetkilileri Reuters'a verdikleri demeçte Yemen'in güneyindeki Şabba ve Hadramut eyaletinin yanı sıra Kuzey Yemen eyaleti Sana'nın çevresinden yüzlerce Suudi koalisyon gücünün Mağrib bölgesine vardığı belirtildi. Bu arada IŞİD terör örgütünün Mağrib bölgesinde askeri operasyonlara ve Yemen'de Ensarullah'a karşı savaşa katıldığını duyurdu. Başka bir ifadeyle Suudi Arabistan Mağrib'de yenilgi önlemek için IŞİD'in yardımına başvurdu. Bu askeri eylemlerle eş zamanlı olarak Suudi taraftarların diplomatik hareketleri de arttı. Ali Suud, Arap Ligi ve Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisi Martin Griffiths'ten medet ummaya çalışıp Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi aracılığıyla saldırıları durdurması için baskı yapıyor. Griffiths'te mağrib yapılan saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu. Yemen Yüksek İnkılap Komitesi Başkanı Muhammed Ali El-Husi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen özel temsilcisinin mağrib vilayetindeki çatışmaları sona erdirme çağrısına tepki olarak İşgalcilerin Lehm bölgesine saldırısından bu yana savaş durmamıştır ki şimdi Griffiths bu savaşı mağribe bir saldırı olarak değerlendirmek istiyor dedi. Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi bürosu bazı ülkelerin mağribdeki gelişmelere ilişkin tutumuna ve Suud saldırgan koalisyonu destekçilerine şunları söyledi. Mağrib gelişmelerine ilişkin bazı tutumları kınıyor ve bunu Yemen'de devam eden saldırganlık ve kuşatmaya bir örtü olarak görüyoruz. Bu olaylar ve Suud rejimi ve müttefiklerinin çabaları, Mağrib'in Suudi koalisyonu için stratejik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Mağrib'in petrol zengini bir vilayet olduğu ve onu kontrol etmenin ulusal kurtuluş hükümetine büyük bir ekonomik yardım olabileceği gerçeğini ek olarak Mağrib'deki bir zafer pratikte Suudilerin Yemen'e karşı savaşta tamamen yenilgiye uğraması anlamına geliyor. Yemen'in kalbi olarak adlandırılan Mağrib vilayeti batı tarafından Sana şehrine yaklaşık 170 kilometre uzaklıktadır. Suudi koalisyonu Mağrib'i kendi kontrolü altına alarak Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin konumunun güçlenmesini engelleyip Sana'ya yaklaşmaya çalışıyordu. Suudi koalisyonun Mağrib'deki yenilgisi Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti için stratejik bir zaferdir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, beklendiği gibi Amerika eski başkanı Donald Trump senatoda hakkında açılan gen sorunun ikinci mahkemesinde beraat ettirildi. Senatoda yapılan oylamada 7 cumhuriyetçi senatör dahil 57 senatör Trump'ın günahkar olduğuna karar verse de 43 senatör onun suçsuz olduğuna karar verdi sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Trump'ın mahkum edilmesi için en az 67 evet oyuna ihtiyaç duyuluyordu. Sonunda da Amerika eski başkanı Temsilciler Meclisi tarafından hakkında açılan gen soru ve bu gen soruda yer alan ithamlardan kurtulmuş oldu ve beraat ettirildi. Şimdi bu mesele Amerika'nın hukuku ve demokrasisinde ne anlama geliyor? Biz bunu hukuk açısından konuşmak istiyoruz. Tabii Trump'ın icraatı da bu arada göz önünde bulundurulduğunda acaba bu karar doğru mu, yanlış mı? Buna yantaramaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Bugünkü sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bizimle birlikte. Sıtkı Bey hoş geldiniz efendim.
Sağ olun, eksik olmayın.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi siz bu haberi muhakkak duydunuz. Trump'ın Amerika'da aklanması ve tabii demokratların bundan üzüntü duymasını şimdi aslında çeşitli haberlerle tekrar gündemde bir tür duymaya devam ediyoruz biz. Şimdi bunu siz nasıl değerlendirirsiniz? Trump'ın beraat ettirilmesi hukuk açısından ve tabii Amerikan hukukuna göre nasıl okunmalı ve ele alınmalıdır acaba?
Malumunuz bu mesele siyasi bir mesele. Yani Amerikan devlet başkanının aklanması, aklanmaması. Yani bir mahkemeden ziyade bir kongrenin bir soruşturma komisyonu gibi düşünün. Bu tüm meclisin taraf olduğu. Meclis eğer istenen nisapta bir oy olursa mahkum olacak. Ondan sonra süreç başlar. Eğer vermezse kime tekin vermedi. Bu da Amerika'daki siyasi dengelerle ilgilidir. O siyasi dengeler nedir? Başat iki aktör var parti. Bir cumhuriyetçiler, bir demokratlar. Şimdi cumhuriyetçiler genel olarak Şahin olarak bilinir. Yani malumunuz Afganistan operasyonu, Irak operasyonu falan bunların döneminde oldu. Trump ile beraber daha farklı bir şey oldu. Yani şahsi inisiyatif kullandığı, ticari işlere bulaştığı, ne bileyim daha farklı işte o nedenle Amerika'nın imajını, menfaatini zedelediği ve başka başka. Başta kendisi gelince malumunuz Müslümanlar Amerika'ya girmesin diye böyle bir şey var. Ondan sonra hakimler bunu iptal etti. Fakat Meksika'ya bir duvar örmeye çalıştı. Şimdi bu yeni dönemde hemen bunlar acele olarak kaldırılan işte belli sayıda Meksikalı'nın alınması, işte İslamofobi ile ilgili falan o kararnamelerin geri alınması ve benzeri. Hatta işte İran'la ilgili nükleer silahlara yeni o anlaşmaya dönme ihtimali. Çünkü Paris Anlaşması'na geri dönüldü malumunuz. Çevreyle ilgili. Yani demokratlar daha farklı. Muşakhas olarak işte Obama, işte Clinton ve diğerleri. Şimdi cumhuriyetçilerin daha farklı şeyi var. Fakat Trump'ın da kendi şahsına münhasır bir şeyi var. Yani bir nevi sanki keyfi yönetmiş gibi falan. Zaten seçim sonuçlarını kabul etmiyorum diye diretmesi, çıkmıyorum demesi. Ondan sonra Beyaz Saray'ın basılması o hassas dengelerden dolayı sanırım siyasi bir karar verildi. Çünkü Amerika'da devlet başkanlarının suikasta uğraması kadar giden gerilimler olmuştur. Malumunuz Kennedy, başkaları falan öldürülmüş. Şimdi olmayacak işler değil böyle. Bu özellikle bu beyaz ırkçı dediğimiz biliyorsun birçok siyah insan öldürüldü. Siyahi insan öldürüldü. çok büyük gerilimler yaşandı. Özellikle kongrenin basılması da tarihi bir şeydir. Yani bir ilk falan diyorlar. Evet. Silahlarla, şeylerle, sembolik de olsa. Zaten ABD'de silah serbest malumunuz ama işte adam öldürmek yasak. Öyle
evet, aynen.
Böyle bir çelişki var. Bu minval üzerine yani Amerika bunu geride bırakmak istedi. Bir çizik aldı yani tüm bu tartışmalar falan o da direndi. Yani kongreyi taraftarlarına bastıracak kadar gözü karaydı. Vietnam nasılsa ikna edildi. İşte onun kendi adamları da işte baktılar kendi Amerika devlet zarar görüyor. Haliyle seninle değiliz. Herkes bir nevi onu terk etti. Düşenin dostu olmaz zaten. Mahkemelerde karar verince yargıçlar falan, siyasiler, danışmanları, avukatlarına kadar yalnız bıraktılar. Evet. Hatta latife yapıldı magazinsel olarak. Eşi de herhalde onu terk eder diye medyaya öyle magazinsel şeyler, haberler de düştü. Bu minor Amerika devleti bu sayfayı bu şekilde kapattı. Aldığı çiziklerden dolayı herhalde bir daha onu şey yapmaz partisi yani aday yapmaz öyle gözüküyor.
Bu senatodaki beraatinin onu 2020 ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti lideri olmasına ve 2024'te tekrar başkan olmasına zemin hazırlayabilir mi acaba?
Yani ABD mevzuatını tamına vakıf değilim ama okuduğum kadarıyla aday olmasına engel bir durum yok. Ama hukuki engel ayrıdır bir de siyasi engeller var diye düşünüyorum. Bu kadar yıpranmış ondan sonra taraf olmuş bir insanın tekrar aday yapılacağına çünkü adamlar rekabet etmek ister, seçimi almak ister. Onun yüzünden seçimi kaybettiler. BSR'nin de basılması, diğer şeyler, siyahilere olan durumu, dünya genelindeki politikası haliyle partisi, cumhuriyet siler onu aday yapmaz diye düşünüyorum yani.
Doğru. Son soru olarak Sayın Sıtkı Bey, şimdi Amerika'da Trump döneminde dünya ülkeleriyle Amerika'nın ilişkilerinde bırakılan miras şimdi Biden döneminde nasıl düzeltiliyor acaba? Yani Biden dünya ülkeleriyle kendi ilişkilerinde nasıl bir ilerlemeye doğru gidiyor?
Yani yazılanları siz de okuyorsunuz veya işte tarih süreçte Amerikan devletinin 250 yıllık siyasetine bakıldığı zaman bu demokratların daha ziyade dediği şu şahsi inisiyatiften ziyade kurumsal ABD dış politikasının genel hatları neyse o minval üzerine gitme diye bir şey var. Bazı mesela Golan Tepeleri Kudüs'le ilgili tamamen İsrail'den yana politikası var Trump'ın cümlesi. Fakat bunlar da İsrail yanlısı ancak diyorlar ki Filistin devletinde zaten kendi projeleri yani bu sorunu çözmek istiyoruz. Yani kendince tırnak içinde çözme. Tekrar işte mesela İran'la daha ılımlı tabii ki İran karşıtı yani ilişkiler böyle iyi değil. Bidayetinden beri yani 79'dan beri ilişkiler iyi değil. İslam devrinden bu yana. Fakat buna rağmen nükleer anlaşma biliyorsunuz diğer devletlerle ABD'nin de taraf oldu. İşte Almanya'nın, Fransa'nın 5 devlet arasında imzalandı. Haliyle tekrar dönülebileceği bu şeye bir ümit var. Irak'ta gerilim var, Suriye'de gerilim var. Bir çözüme gidilebileceği yani çözüm nasıl olur? İşte İran'da taraf olduğu daha ılıman şeyler olabileceği. Kürdistan bölgesidir, Haçlı Sahil meselesidir, Irak hükümetidir, İran etkisi. Suriye'de keza bir anayasa, yani bir anayasa çerçevesinde yani ABD'nin daha ılımlı gözüküyor. Hatta Türkiye'den daha ılımlı bir siyaseti gözüküyor. Türkiye gerçi o noktaya gelmedi, biraz sükut da gerçi ama tanımam falan Esad meşruiyetini kaybetmiştir. ABD rahatlıkla dönebilir bundan.
Doğru.
Yani mümkündür. Evet, gelişmelere bağlı tabii ki bunlar. Tabii bunların daha kurumsal olacağı, yani Biden'in daha kurumsal davranacağı. İkide bir var. Twitter'den hatırlıyorsunuz İran'a, Türkiye'ye, diğer yerine
evet.
Muhataplarına. Senli benli konuşuyordu. Yani Biden mesela şu ana kadar birebir kimseyle muhatap olmamış. Yani Erdoğan'la da
evet.
Türkiye'yle ilgili İran'ın fazla birebir ama kurumlar, Dışişleri Bakanlığı üzerinden ilgili muhataplar görüşlerini dile getiriyorlar. Belki yani dünya barışı için de daha hayırlı olur diye düşünüyoruz efendim.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Trump'ın aklanması ve bu haberle ilgili kısaca gelişmeleri Amerika ile ilgili gözden geçirmeye çalıştık bugünkü sohbetimizde. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimli atılım.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 29. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde ihracat piyasalarının çeşitlendirilmesi zarureti hakkında konuşacağız.
İran'da mevcut Tejri Şems'i yeri direniş ekonomisi ve mega ekonomik stratejileri hedefleri çerçevesinde İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei tarafından İslam İnkılabı'nın ikinci adımı bildirisi çerçevesinde üretimde atılım yeri olarak adlandırıldı. Birçok uzman bu hedefin gerçekleşmesine yeni kapasiteler yaratmak ve petrol dışı ihracat doğrultusunda bölgesel piyasalara erişmek çerçevesinde olacağını söylüyorlar.
Dünya genelinde ihracat piyasalarından daha fazla pay elde etme yönündeki geniş çaplı ticari rekabette kaliteli ürünler üretmek önemli bir yer almaktadır. Bu hedefi gerçekleştirmek ise teknoloji, uzman güç, üretim modeli ve üretimde yaratıcılığa ve kaliteli ham maddeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden birçok endüstriyel ülke ortak yatırım yapma ve serbest ticari bölgeler kapasitelerinden yararlanmak peşindedir. Böylece ülkeler üretimdeki avantajlarından yararlanıp ihracat piyasalarına erişim sağlamak istiyorlar.
Petrol dışı ürünleri eksenindeki ekonomilerin deneyimi petrol dışı ihracat için sırf özel bir müşteriye veya az sayıda müşteriye ve hedef ülkeye odaklanılmamasını gösteriyor. Deneyimler ise tek bir ekonomiye veya piyasaya bağlanan kırılgan bir durum olduğunu ve üretici ülkeler içinde sorunlar yarattığını gösteriyor.
İran Ticaret Odası Başkan Vekili Hüseyin Selahverzi, ihracat piyasalarının çeşitlendirilmesinin üretimde atılımdaki etkisi hususunda aşırı derecede tek bir piyasaya odaklanmasının soruna yol açacağını vurguladı. Çünkü iki ülke arasında ihtilaf yaşanması halinde dış ticaretin büyük bir kısmının yok olacağını belirtiyor. İran'ın çevresinde ise 500 milyonluk bir piyasa söz konusudur. Birçok İran ürünü ve ticari malı ise bu piyasalara ihraç edilme imkanına sahiptir. Başka bir ifadeyle İran ürünlerinin çeşitliliği ve de bölgesel piyasalara kolay erişim imkanı kullanması gereken hususlardır. Hem İran hem de bölge ülkeleri bunu değerlendirmelidir.
İran-Türkiye Ticaret ve Ekonomi Odası Başkanı Seyyid Celal İbrahim'i bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. İran'ın üretiminin çeşitleri ham maddeden nihai mahsule ve ürüne kadar uzanmaktadır. Bunların her birisi için plan yapılmalıdır. Küçük piyasalardan bile yararlanılmalıdır. mevcutta her fırsattan en iyi şekilde yararlanmalıdır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi Yardımcısı Gulam Reza Ensari şöyle düşünüyor. Üretimde atılımın gerçekleşmesinin en iyi yolu İslam İnkılabı liderinin talimatları doğrultusunda ihracata odaklanılmasıdır. Bu doğrultuda ithalatçı bir ülkeden ihracatçı bir ülkeye dönüşmeliyiz. Gulam Reza Ensari ülkenin ihracat piyasalarında çeşitlendirmeye odaklandığını belirterek şöyle bir açıklamada da bulundu. Hali hazırda komşu ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti'nin dış ticaretinin temel ekseni olmasının yanı sıra doğu piyasalarında da iyi bir varlık gösterdik.
İran İslam Cumhuriyeti Hicri Şems'i 1398 yılında dünyanın 120 kadar ülkesine ihracat yapmıştır. Hem de bunu yaptıranların uygulandığı bir sırada yapmış ve büyük bir başarıya imza atmıştır. İran ekonomisinin avantajlı yanları arasında kimyasal sanayi, madencilik ve tarımcılık ayrıca gıda güvenliği alanlarıdır. İran İslam Cumhuriyeti şimdi de ikinci petrokimya alanındaki atılımını da yaşamaktadır. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte petrokimya ürünlerinin üretimi yıllık olarak 100 milyon tona ulaşacaktır. Üçüncü atılım ile bu gösterge yıllık olarak 140 milyona ulaşacaktır. Bu sektörde stratejik amaç ise ulusal teknolojik düzeyin artması ve petrolün dirençli ve dayanıklı ekonominin altyapısındaki rolünün perçinlenmesidir.
Bir diğer yandan ise ulaşım ağı da İran'ın diğer meziyetlerinden ve avantaj sağlayan yanlarından sayılır. Bu ağlar İran'ın bölgesel piyasalardaki varlığının önemini arttırmaktadır. Bölge jeopolitiğinde komşulara ilaveten Hindistan ve Çin gibi piyasalar ve de Akdeniz kıyı ülkeleri de 3 milyar nüfuslu bir piyasa kapasitesini işaret etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi Yardımcısı ise Hicri Şemsi 1399 ve 1400 yıllarında ihracat ve ithalatın akıllı bir şekilde yürütülmesi zaruretine vurgu yaparak şöyle dedi. Ülke tek ürünlü ve petrole bağımlı olmaktan kurtulmuştur. Şimdi de bu koşullar altında ürünler ve ticari mallar üreterek iç ihtiyaçların karşılanmasına odaklanarak Çin, Hindistan ve Afrika ülkelerine ihracat yapmaya odaklanmalıdır.
Buna rağmen üretimde atılım alanında çok önemli olan meselelerden biri yatırıma dayalı ekonomik kapasitelerinin çalıştırılması ve yerli üreticilerin tam olarak desteklenmesidir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ise yatırımcılık hususunda şöyle bir hatırlatmada bulunmuşlardır. Maalesef son yıllarda ülkeye yatırım yapma sürecinde halaller yaşanmıştır. Bu alanda gerideyiz. Bu sorunu gidermek için de ilk olarak ülkede bırakılan ve belirsiz kalan veya ağır ilerleyen büyük yatırımlar ihya edilmelidir ve hiçbir büyük yatırım projesi belirsiz kalmamalıdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei özel sektörün yatırımcılığa teşvik edilmesi hususunda şöyle buyurdu. Özel sektör gereken likiditeye sahip ve büyük imkanları da elinde bulundurmaktadır. Vergi sorunları ve gereken belgeler ve ruhsatlar hususundaki sorunlar giderilerek ayrıca bankacılık kolaylıkları sayesinde özel sektör yatırımcılığa teşvik edilmelidir. Başarılı ülkelerin bu alandaki tecrübeleri ise bu ülkelerin ekonomilerinin yerli kapasitelere ve kabiliyetlere dayandırıldığını gösteriyor. Bu durum hem insanlar için refah ve ekonomik rahatlık sağlamakta hem de milli ekonominin büyümesini indirilecek zararları ve hasarları önlemektedir.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 29. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Mısır'da son yüzyılda Kur'an-ı Kerim tilavet tarihinde adını duyuran en önemli ve etkili şahsiyetlerden biri hiç kuşkusuz Şeyh Mansur Bedar'dır. Nitekim Şeyh Mansur'dan tilavetin zirveleri ve erkanlarından biri olarak söz ediliyor. Şeyh Bedar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve güzel sesi ve tarzı hakkında birçok şey anlatılmıştır. Örneğin Şeyh'in sesinin bir daha tekrarlanmayacağı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde çok özel ve seçkin bir tarza sahip olduğu, öyle ki kendisinden sonra gelen Üstad Abdülbasit ve Üstad Mustafa İsmail gibi Kur'an-ı Kerim'in önde gelen karileri Üstad Bedar'dan büyük ölçüde etkilendiği ifade ediliyor.
Muhammed Mansur Bedar, 1884 yılında Kayre'nin kuzeyinde yer alan Benha kentinin Mücevvel köyünde doğdu. Mansur, çocukluk çağında Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledi. Ardından dini ilimleri öğrenmek üzere El-Ezher medresesine girdi. Mansur Bedar, güzel sesi yüzünden ta çocukluk çağından itibaren ilgi görmeye ve dini etkinliklerde ve meclislerde Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başladı.
Mansur Bedar henüz 11 yaşındayken hayatında önemli bir hadise yaşandı. Osmanlı İmparatoru 2. Abdülhamid Mısır'a yaptığı ziyareti sırasında namaz kılmak üzere El-Ezher Camii'ne gelmişti. O sırada Abdülhamid Mısırlı genç karenin güzel tilavetini duyunca çok etkilendi. Osmanlı padişahı hemen orada Mansur Bedar'ın Mısır'dan İstanbul'a seyahati için gerekli izin belgesinin verilmesini istedi ve onu beraberinde İstanbul'a getirdi. Bundan sonra Mansur Bedar Osmanlı padişahının özel karisi oldu ve Kari-ül Sultan olarak ün yaptı.
Şeyh Mansur Bedar 1895 ila 1909 yılları arasında tam 14 yıl boyunca Türkiye'de kaldı. Çeşitli meclislerde, etkinliklerde Kur'an-ı Kerim tilavet etti. 1909 yılında Abdülhamid'in azledilmesi ve Osmanlı Devleti'nin çökmesi üzerine Mansur Bedar da ülkesi Mısır'a geri döndü. Şeyh Mansur Bedar doğal olarak Osmanlı Devleti'nde kavuştuğu ünün sayesinde Mısır'a döndükten sonra Mısır'ın ve bölge ülkelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve sürekli Kur'an-ı Kerim tilaveti için davet edildi. Kısa sürede Mısır'da da en ünlü karilerden biri oldu.
Şeyh Mansur Bedar'ın sosyal ve siyasi yaşamında dikkat çeken ilginç noktalardan biri, henüz 35 yaşındayken Mısır'ın 1919 devriminde etkili rol ifa etmesiydi. Şeyh Mansur Bedar bu devrim sırasında hemen hemen her gün Mısır'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen ve devrime destek veren etkinliklere katılıyor ve Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordu. Şeyh özellikle Mısır devriminin lideri Saad Zaulul'un konuşmalarının başında ve sonunda çok güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyordu. Hatta İngiliz sömürüsü Mısır halkını sıkı baskı altında tuttuğu günlerde bile Şeyh Mansur Bedar korkusuzca evinden çıkıyor ve mücadele etkinliklerine katılıyordu.
Mısır'da Şeyh Mansur Bedar'ın Kur'an-ı Kerim'i tilavetini duyanlar şeyhi dinlemek için daha yoğun bir şekilde eylemlere katılıyordu ki bu da Mısırlı devrimci gençlere halkın arasında bildirilerini dağıtmaları bakımından iyi bir fırsat sağlıyordu. Mısırlı devrimci gençler bu fırsatı bildirilerini dağıtmak için kullanıyordu. Bu yüzden Şeyh Mansur Bedar'a devrim karisi lakabı verildi. Öte yandan bu durum Şeyh Mansur Bedar'la Mısır devriminin lideri Saad Zaulul arasında derin ve yakın bir dostluğun kurulmasına vesile oldu. Nitekim bu yakın dostluğun yüzünden Saad 1927'de vefat edince Şeyh Mansur Bedar bir hafta boyunca Saad için düzenlenen anma etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu. Bu etkinliklere Şeyh Ahmet Neda, Muhammed Rafet ve Ali Mahmud gibi diğer bazı büyük kariler de katılıyordu. Saad'ın vefatının 40. gününde ve 1928'de düzenlenen yıl dönümünde de Şeyh Mansur Kur'an-ı Kerim okudu.
Şeyh Mansur Bedar'ın yaşamındaki bir başka önemli macerada Mısır'ın 1936 yılında vefat eden kralı Fuat'ın yas meclisinde Kur'an-ı Kerim tilavet etmesi oldu. Bu merasimde ise ilginç bir olay yaşandı. Şeyh Mansur Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kalabalığı coşturduğu sırada birden tilavetini kesti. Şeyh'ten bunun sebebi sorulunca yeni tahta oturan kral Faruk'a işaret ederek sigarasını söndürmesini istedi. Şeyh Mansur genç kraldan ya sigarasını söndürmesini ya da meclisi terk etmesini, böylece Kur'an-ı Kerim'e olan saygıyı ihlal etmemesini istedi. Kral Faruk ise hemen sigarasını söndürdü ve Şeyh Mansur tilavetine devam etti.
Şeyh Mansur Bedar 52 yaşına geldiğinde yani 1936 yılında çok tuhaf bir karar aldı. Şeyh şan ve şöhretin doruk noktasında yer aldığı bir sırada beklenmedik bir karar alarak resmi meclislerde Kur'an-ı Kerim tilavetini durdurdu. Şeyh hatta radyoda tilavet etmesi yönündeki talepleri de geri çevirdi. Doğduğu Mücevvel köyüne geri döndü. Bazı rivayetlere göre Şeyh Mansur radyo yetkililerine tilavet için hiçbir zaman kısıtlama getirmemeleri ve tilavetinden önce ve sonra hadis ve dini hutbe yayınlanması şartına koydu. Ancak radyo yetkilileri şeyhin şartlarını kabul etmedi ve böylece Şeyh Mansur radyoda Kur'an-ı Kerim tilavetini reddetti.
Şeyh Mansur Bedar o yıldan sonra ömrünün sonuna kadar inzivaya çekildi ve sadece köyünde düzenlenen dini meclislerde Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Örneğin Şeyh her yıl Ramazan ayının son cuma gününde köyün camilerinden birinde düzenlenen merasimde Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştiriyordu. Gerçi bu seyrek sayıda tilaveti de köyde birçok meraklı insanı bir araya getiriyordu. Şeyh'in bu tilavetlerine katılan yeğeni ve diğer bazıları şöyle anlatıyor. Üstad bu meclislerde Necm ve Kamer gibi sureleri müthiş güzel tilavet ediyor ve insanları derinden etkiliyordu. Sonunda Şeyh Mansur Bedar 9 Ağustos 1967 tarihinde 83 yaşındayken hayata gözlerini yumdu ve bu güzel sesi ebediyen susmuş oldu.
Şeyh Mansur Bedar hiçbir zaman Mısır Radyosu'nda Kur'an-ı Kerim okumadı. Bu yüzden Mısır Radyo Televizyon Kurumu'nun arşivlerinde Şeyh'in ses kaydı pek bulunmaz. Ancak Şeyh uzun yıllar Osmanlı Padişahı'nın özel karisi olduğundan ses kaydı Türkiye'de bulunabileceğinden söz ediliyor. Gerçi şimdiye kadar Türkiye'de de Şeyh'ten hiçbir ses kaydı ortaya çıkmadığı anlaşılıyor. Radyo arşivlerinden başka Şeyh Mansur Bedar'ın tilavetini kaybetme ihtimali bulunan önemli şahsiyetlerden biri Kral Faruk döneminde Mısır'ın savaş bakanı olarak görev yapan Haydar Paşa'dır.
Şeyh Mansur Bedar'ın yakın arkadaşlarından biri olan Haydar Paşa, Şeyh'in bazı tilavetlerini gramofon plakları üzerinde kaydederek topladı. Haydar Paşa, Şeyh Mansur Bedar'dan birkaç yıl önce vefat etti. Şeyh Mansur vefat edince bazı meraklıları Haydar Paşa ailesini arayarak Şeyh'in tilavetlerinden bazılarını talep ettiler. Fakat Haydar Paşa ailesinin red cevabı ile karşılaştılar. Haydar Paşa ailesi Şeyh Mansur onlara tilavetleri gizli kalmasını ve dinlenmesi yasak olduğunu vasiyet ettiğini ileri sürdü. Nitekim Şeyh'in taraftarlarının ısrarları da hiç fayda etmedi ve Haydar Paşa ailesine bu değerli mirasın saklanmaması gerektiğini söylemeleri onları aldıkları karardan vazgeçirmeye yetmedi. Her halükarda şimdiye kadar hiç kimse bu değerli hazineye ulaşamadığı anlaşılıyor. Bazıları Haydar Paşa ailesi söz konusu plakları gömerek Şeyh Mansur'un vasiyetini yerine getirdiğini belirtiyor.
Bu mesele Şeyh Mansur Bedar'ın tilavetleri uzun yıllar sadece kitaplarda anlatılmasına ve bu tilavetlerden hiçbir örnek bulunmamasına sebebiyet vermişti. Ancak birkaç yıldır sanal ortamda Şeyh Bedar'ın ses kayıtları bulundu ve onun adına bazı tilavetlerin yayınlanmaya başlaması dikkat çekiyor. Bu tilavetlerden biri Şeyh Mansur Bedar'ın Saad Zarlı'nın vefatının 40. gününde tilaveti olduğu belirtilirken Şeyh'in Mücevvel Köyü'nde tilavetini dinleyenler sesin Şeyh'in sesine çok benzediğini belirtiyor. Şimdi gelin bu tilaveti birlikte dinleyelim.
Oh,
Üstad Mansur Bedar'ın tilavetlerinden başka kendisinde bir görüntüden başka hiçbir görüntü de bulunmuyordu. Ta ki şeyhin meraklılarından biri Mücevvel köyüne gelerek şeyhin evinden ve eşyalarından çok ilginç bir klip hazırladı. Bu filmde şeyhin eski tabloları, özel kütüphanesi, külahı, hançeri, dolabı, yatak odası ve diğer bazı özel eşyalara gösteriliyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 6. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 58. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları ve sorunları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizi sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını arttırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığın kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duruyoruz. Bugünkü sohbetimizde ise uyku bozuklukları üzerinde duracağız.
En yaygın uyku bozukluğu ise uykusuzluktur. Kişi uyumak ve uykuya dalmakta sorun yaşadığında tam bir uyku çekmek için yeteri zamanı olmasına rağmen uykusunu devam ettiremediğinde uykusuzluk sorunu ile karşı karşıya kalmıştır demek. Uykusuzluğun farklı kişilerde farklı nedenleri olabilir. Uykusuzluk hem uyku düzensizliğine hem de gündüzleri farklı belirtilere sebep olur. Uykusuzluk neredeyse günlük hayatın her yanını etkileyebilir. Araştırmalarda uykusuzluğun çalışma ve iş performansı üzerine olumsuz etki yaptığını gösteriyor. Karar verme gününü baltaladığını ve sosyal ilişkilerde de soruna yol açtığını gösteriyor. Çoğu durumlarda uykusuzluk sorunu yaşayanlar hayatlarının kalitesinin normal kişilere göre daha düşük olduğunu belirtmişlerdir.
Son 3 ayda uykusuzluk sorunu yaşamışsanız o zaman bir uyku uzmanına başvurmalısınız. 3 aylık bir süredir uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız uyku sağlık ve hijyen kurallarına uymanız gerekir. Uykusuzluk aslında sinir ve nörodejeneratif sorunları yaşayan kişilerde daha yaygın olan bir durumdur. Uykusuzluğun akut ve kronik olmak üzere iki türü vardır. Akut veya kısa süreli uykusuzluk en fazla 3 ay sürer ve insanların %15 ila 20'sinde görülür. Ancak kronik uykusuzluk haftada en az 3 kez baş gösterir ve 3 ay kadar sürer. İnsanların yaklaşık %10'u kronik uykusuzluk durumunu yaşar.
Uykusuzluğun sebepleri ve semptomları kişiden kişiye değişir. Yorgunluk, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon veya hafıza sorunları, okulda veya işte düşük performans, sinirlilik veya öfkeli olmak, gündüz uykuculuk, agresiflik veya saldırganlık, enerji veya motivasyon eksikliği, hata veya kazaların artması, uykuda kaygılı olma veya ümitsizlik ve de hayal kırıklığı bu semptomlar arasında yer alır. Diğer birçok bozukluk veya faktör ise uykusuzluğa yol açabilir. Osteoartrit ve baş ağrısı bozuklukları gibi kronik ağrıya neden olan komplikasyonlar, astım veya kalp yetmezliği gibi nefes almayı zorlaştıran komplikasyonlar, hipertiroidizm, mide ekşimesi gibi gastrointestinal bozukluklar, felç, huzursuz bacak sendromu gibi durumlar, menopozluk ve sıcak basmaları, ruhsal bozukluklar, belirli ilaçların veya uyuşturucu madde kullanımı, çevresel faktörler ve alışkanlıklar ve yaşam tarzı da uykusuzluğu tetikleyebilir.
Uykusuzluğun nedenini teşhis etmek için doktorunuz sizden uyku geçmişinizi ve gidişatın 2 hafta boyunca kaydedilmesini isteyecektir. Uyumaya ve yatağınıza gittiğiniz zamanı, uyandığınız zamanı, yarı gece kalkma ve uyanık kalma sürenizi kaydetmenizi isteyecektir. Böylece uyku kayıt belgeniz doktorunuzun uyku alışkanlıklarınızı takip etmesine yardımcı olacaktır. Bu bilgilere dayanarak doktorunuz uykusuzluğunuzun nedenini ve uygun tedavi seçeneğini belirleyebilir.
Tıbbi geçmişinizi bilmenin yanı sıra doktorunuz reçetesi satılan ilaçlar da dahil olmak üzere aldığınız ilaçlardan haberdar olmalıdır. Hayatınızda strese veya zihinsel hasara neden olan bir durum olursa da doktorunuzla konuşmalısınız. Doktorunuz zihinsel ve duygusal sağlığınızı analiz etmek için yazılı bir test hazırlayacaktır. Uykusuzluğun fiziki bir sorundan kaynaklandığından şüphelenirse bir kan testi de isteyebilir. Bazen ilk muayeneden sonra bir sonraki adımda uyku testi yapmanız önerilebilir.
Uykusuzluğun tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Doktorunuz genellikle kronik uykusuzluk için kombine tedavi önerecektir. İlaç genellikle uykusuzluğun tedavisi için reçete edilebilir. Uykusuzluğun tedavisi için özel olarak onaylanmış uyku haplarına hipnotik ilaçlar denir. Çoğu durumda kronik uykusuzluk, iyi uyku hijyeni ve uyku alışkanlıklarındaki değişikliklerle iyileşir. Uyku hijyeni, uykunuzu iyileştirmek için her gece yapabileceğiniz bir dizi uyku sağlıkla ilgili alışkanlığı ifade eder. Uykusuzluğu tedavi etme amacı ile bilişsel davranış terapisi yöntemine de başvurulabilir. Bu yöntem sizi iyi bir gece uykusundan mahrum bırakan düşünce ve davranışlarla da ilgilenir. Bilişsel davranış terapi, stresi azaltmak, rahatlatmak ve uyku planlarını yönetmek için teknikler içerebilir. Ayrıca tüm araştırmalar, egzersizin uykusuzluk çeken kişilerin uyku durumunu önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermiştir.
Uyku sırf bizi günlük hayatımızdan ayıran bir ayraç değildir. Kişinin beden ve ruh sağlığını her geçen gün yenileyen çok önemli bir faaliyettir. Farklı yaşlardaki bazı insanlar iyi bir gece uykusu çekemez, ancak birçok kişi için uyumak ve uyumaya devam etmek normal bir günlük süreçtir. İyi uyuyan insanlar genellikle doğru yaşam tarzına ve yeme alışkanlıklarına sahiptirler. Uyku hijyeni adı verilen bu alışkanlıklar veya davranışlar uyku öncesinde, sırasında veya sonrasında olumlu etkilere sahip olabilir. Uyku hijyeni genellikle kişinin sağlığına bağlıdır. Ancak uzmanlar rahat bir uykuya sahip olmak için uygun uyku hijyeni için birkaç ipucu önermektedir. Bunu ileride öğreneceğiz.
Yatma ve uyuma vaktine yakınlaşırken zihinsel ve fiziksel egzersizler ve faaliyetler yapmayın. Gün ortasında sadece uygun zamanlarda uyuyun. Uyku için düzenli bir program ayarlayın. Endişelerinizi azaltın. Uyumuyorsanız yatağı terk edin. Yatmadan önce ışığa daha az maruz kalmaya çalışın. Yatmadan önce alkol, kafein ve nikotin gibi uykusuzluğu tetikleyen maddeler almayın. Uyumak için karanlık, sessiz ve rahat bir ortamda bulunun.
İyi bir uyku için başka önerilerden biri de yatmak için doğru zamanı seçmek ve uyumak için yeterli zaman ayırmaktır. Günde 7 veya 8 saatten az uyuyan yetişkinlerin genellikle çeşitli zihinsel ve fiziksel sorunları vardır. Uzmanlar bu kadar uyku saatinin geceliğin sağlanmasını ve gündüzleri de uyumamayı tavsiye etmektedirler. Şekerleme ve kestirmeler uykusuzluğun giderilmesine yardımcı olsa da normalde gece uykusuna müdahale edebilir ve gece uykusunu olumsuz etkileyebilir. Araştırmalar günlük şekerlemenin bir kişinin verimliliği ve uykusu üzerinde olumsuz etkisinin şekerleme sürecine ve miktarına bağlı olduğunu göstermiştir. Bu çerçevede en az olumsuz etkinin öğlen uykusu olduğu ispatlanmıştır. İyi bir gece uykusu için düzenli bir uyku programına ve uyanma zamanına sahip olmak da önemlidir.
Gün boyunca düzenli egzersiz yapanlar yatmayanlara göre daha iyi uyurlar. İnsanların yatmadan önce rahatlatıcı egzersizler yapmaları önerilir. Yatmadan önce plan yapan ve düşünen veya önemli aktiviteler yapan insanlar genellikle uykuya dalmakta zorluk çekerler. Bu nedenle uyku hijyeni, yatmadan önce endişelenmemek veya rahatsız edici şeyler düşünmemek olarak yorumlanır. Uyumak isteyen kişi zihinsel olarak rahat değilse o halde yatmaması tavsiye edilir. Biraz rahatlamak için gevşeme egzersizleri yapın veya birkaç dakika kitap okuyun, sonra yatağa girin. İnsanlar uykuya dalmakta güçlük çekiyorsa yatakta daha az vakit geçirmelidirler. Bu daha derin ve daha sürekli uykunun tadını çıkarmalarını sağlar.
Araştırmalar birçok yiyecek ve maddenin tetikleyici özelliklerinden veya sindirim sisteminde neden oldukları rahatsızlıklardan ötürü uykuyu bozabileceğini göstermiştir. Alkol ve kafeini enerji içeceklerinde, kahve, çay, alkollü içecekler, çikolata ve bazı ağrı kesicilerde bu maddeler bulunmaktadır. Ayrıca yatmadan önce sigara içmek derin uyku süresini kısaltır, gece rahatsızlığını arttırır ve uyku kalitesini düşürür. Yatmadan önce açlık veya aşırı yemek de uykusuzluğa sebep olabilir. Uzmanlar yatmadan önce hafif bir yemek yemeyi tavsiye ediyor. Son olarak uykular arasında tuvalet ihtiyacının daha az olması sebebiyle uyku öncesi sıvı alımını azaltarak uyku kalitesi iyileştirilebilir.
İyi bir uyku ortamı serin, sessiz ve çok karanlık olan ortamdır. Uygun olmayan durumlar ise sıcaklık, ışık ve gürültünün olduğu ortamdır. Uzmanlar ayrıca rahat bir yatak, yastık ve döşek seçmenin yanı sıra saatin yataktan uzak tutulmasının ve saatin görülmemesinin de uykunun kalitesini artıracağını belirtiyorlar. Yatağın yanında veya yakınında saat bulundurmak, zamana odaklanmamıza yol açıp uyumak ve rahat uykudan uzak durmamıza neden olacaktır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 58. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.